Hani kul hakkı dediğimiz şey var ya, kul hakkının önünde acaba Allah'ın hakkı var. Onu mu çiğneyip geçiyorsunuz? Mesela bir yaratılmışı incitirken esasında incittiğiniz Allah oluyor.
Evet, Allah'ın sınırları zaten Müslümanların birbirine zarar vermemesi, etmemesi. Mesela kul hakkı diye anılan şeyler nedir? Genelde bir insanın bir insana zarar vermesi veyahut da bir insanın hakkından yemesi gibi şeylerdir. Onlar zaten Kur'an'da yasaklanmış. Bir Müslümanın diğer malına veyahut da bedenine zarar vermesi yasaklanmış. Kul hakkı dediğimiz şeylerdir. Onlar temelde.
Yani
Buradaki asıl olan şey aslında bir kulun kula, yani aslında şöyle bir yanlış anlayış da var. Allah işte her şeyi bağışlar da kul hakkını bağışlamaz. Böyle bir şey de yok. Yani bunu kim uydurdu, nereden uydurdu onu bilemiyoruz. Onu da aslında düzeltilmesi lazım. Allah bir tek şirki bağışlamam. Şirk dışında dilediği günahı dilediğime dilediği günahı dilediğime bağışlarım diyor şirk dışında. Fakat burada da yanlış bir şey anlaşılmasın. Allah insan şirk üzere ölürse onu bağışlamayacağını söylüyor. Şirk koşan kimse de dünyada tövbe eder, kendine düzeltirse Allah onu da bağışlayabilir. Yani Allah'ın bağışlamayacağını söylediği bir günah bu dünyada insan tövbe ettiği zaman yok. Yani bir kulun diğerini affetme yetkisi falan filan gibi böyle bir şey yok. Ama kulun kula verdiği zarardan dolayı da Allah karşısında tabii ki bir sorumluluğu vardır. Yani kul hakkı.
Yani Allah'ı sevmek dedik ya işte onun istediklerini yapıp istemediklerini yapmadığınızda sevmiş oluyorsunuz esasında,
tabii.
değil mi? Yani
hani Emre'nin
seviyorum
söylediği,
demek yani, yetmiyor
tabii,
yani.
Emre'nin söylediği şey şuradan çok önemli. Emre'nin söylediği şey biz belli retoriklerle Allah'ın istediklerini yapmaktan kaçıyoruz. Kitapta benim gördüğüm Emre'nin anlattığına kitaba da baktım. Yani ben Allah'ı zaten seviyorum retoriği aslında orada. Aslında Allah'ın isteklerini yapmamak için kullanılan bir şey oluyor bazen insanlarca. Yani Emre'nin karşılıklı yoksa bir insan Allah'ı seviyorum diye ifade etmesi, hissetmesi çok güzel bir şey.
Elbette.
Fakat Emre'nin orada dikkat çektiği şey şu. Ben Allah'ı zaten çok seviyorum diyor. Niye?
Yeter.
Orucumu tutmuyorum. Ben zaten seviyorum yeter. Ticarette şuna dikkat etmiyorsun. Allah'ı zaten seviyorum. Orucu namazı kılmıyorsun. Allah'ı zaten seviyorum. Bir bakıyorsun yani Allah'ı seviyorum diye bir söylem ki artık o bir retorik. Allah'ın dediklerini yapmamak için bir araca dönüştürüyor. Veya kalbim temiz retoriği. Yani insanın kendini kalbini temiz hissetmesi çok iyi bir şey. Fakat kalbim temiz. Niye kalbim temiz? Domuz eti yiyorum, kalbim temiz. İslam'ın aramını yaptım. İşte zina yapıyorum, kalbim temiz. Rüşvet yiyorum, kalbim temiz. Ya tamam da yani ben Allah'ın sınırlarını kale almam. Benim kalbim temiz, benim için sınır yok. Yani birçok insan mülkün sahibi olan Allah'a göre mülkte ve kendi bedeninde tasarrufta bulunmak istemediği zaman böyle retoriklerini bunlardan kaçış aracı yapıyor. Yani Emre'nin kitabının güzelliği bu. En çok kullanılan kendini kandırma metotlarını Emre burada deşifre ediyor. Çok güzel bir dille yine şey yapıyor. Böyle kitapta okuduğum kadarıyla. Burada bir tane ilave yapayım ki Emre bence açarsa daha iyi olur. Çünkü ben bir kısmını daha da saymasını istiyorum.
Yarım bıraktım.
Benim burada gördüğüm psikolojide benim çok önem verdiğim teorilerden biri. Ve çok yalın bir teoridir ama bana göre bu Freud'dan da, Adler'den de, Jung'dan da ki psikolojinin önemli isimleri bunlar. İnsan davranışlarını anlamamıza daha çok katkısı olan kişilerden biri Festinger'dir. Ve onun özellikle cognitive dissonance yani bilişsel zıtlık teorisidir. Bu teoride aşağı yukarı şu deniyor. İnsanların doğal eğilimi davranışları ve davranışlarıyla zihinle arasında veya fikirler arasında uyum olmasıdır. İnsanlar fikirleriyle davranışları veya davranışların kendi arası, fikirlerin kendi arasında bir uyumsuzluk olduğunda olur. Bu bir onlara huzursuzluk verir. Yani söylediğiniz bir şey, yaptığınız ayrı bir şeyse mesela. Ve insanlar çeşitli mekanizmalarla bu zıtlığı gidermeye çalışırlar. O huzursuzluğu gidermek için. Ha, Emre işte o mekanizmaları deşifre ettiği için bana göre önemli. Ha, buna şöyle örnek vereyim. İslam'ın da bu aslında zıtlıkların nasıl giderileceğiyle ilgili bir tavsiyesi var. Mesela diyelim siz Allah'a inanıyorum diyorsunuz. Fakat ondan sonra diyelim ki fakirlere yardım etmiyorsunuz hiç. Para konusunda cimrisiniz. Kur'an'ın verdiği şey bu bir zıtlık aslında. Niye siz Allah'a dine inandığını, hükümlerini Kur'an'a kabul ettiğini söylüyorsunuz. Kur'an'da fakirlere ve muhtaçlara yardım edimi söyleyin yapmıyorsanız. Bu aslında bir zıtlık ortaya çıkarması gerekli bir şeydir. Niye sizin inandığını söylediğiniz fikriyatla uygulamanız farklı. Şimdi bu zıtlığı çözmek için Kur'an'ın önerisi diyor ki tövbe edin. Veya bütün bu tip zıtlıklar, zina mı yapıyorsun, domuz eti mi yiyorsun, namaz mı kılmıyorsun, hepsine Kur'an diyor ki tövbe edin. O zaman ne yapıyor? Siz davranışınızı inandığınıza göre uyduruyorsunuz tövbeyle. O davranışınızdan vazgeçip bunu uyguluyorsunuz, bilişsel zıtlığı çözüyorsunuz. Fakat şeytanın burada isteyeceği en tehlikeli şeylerden biri budur. Şuna dikkat etmemiz lazım. Bu zıtlığın bir çözülme mekanizması daha var. Diyelim ki hep haramlara giriyorsunuz. Fakirin hakkını yiyorsunuz, hiçbir ibadeti yapmıyorsunuz, hep dinden uzaksınız. Allah'a inanıyorum diyorsunuz dine. Bu bir zıtlık. Zıtlığı çözüş mekanizmandan biri şu. Reddederseniz dini, bir zıtlık kalmıyor. Ne oluyor? Siz zaten Allah'a dine inanmıyorum diyorum. Geri kalanı yapıyorsunuz. Bana göre işte Allah'ın söylediği şekilde tövbe ederek kendini düzeltmemenin olabilecek en tehlikeli neticelerinden biri budur. O şeytanın vesvesesiyle de insan bu sefer o zıtlığı kendi inancını davranışlarına uydurmaya götürebilir ki bunun insanı götüreceği yer işte ateizmdir. Fakat bir de başka metotlar var. Başka bir şeyler var. İşte Enver'in nasıl yakaladığı bu üçüncü alanla ilgili bilişsel zıtlıklar. Oradaki bilişsel zıtlıklar şu. Siz bir şey yapıyorsunuz. Mesela diyelim inanıyorsunuz dine. Bir de bir şey yapıyorsunuz. Arada bir zıtlık var. Mesela oruç tutmuyorsunuz. Fakirlere vermiyorsunuz yine alalım. O zaman bu zıtlığı çözmek için bu iki mekanizma dışında bir de şöyle bir şey yaparsın. Bu zıtlığı çok önemsiz bir şey gibi gösterip aradaki o gerilimi azaltır ve kendinizi rahatlatabilirsiniz. İşte Emre'nin o bahsettiği retorikler onunla ilgili. Nasıl? Mesela diyorsunuz ki diyelim ki oruç tutmuyorsunuz. Ya ben 50 yaşından sonra oruca başlarım. Fakirlere para vermiyorsunuz. Ya ben zaten çok zengin değilim ki bilmem ne kadar zenginler var onlar vermiyor. Yani bana vermek düşmez. Bunlar nedir? Sizin o davranış olarak zıtlığınız aslında sizi çok önemsiz bir şeye çevirerek. 50 yaşından sonra başlayacaksan bu zıtlık önemli değil. 50 yaşından sonra zaten düzelecek. Bir de başka bir şey mesela Emre'nin verdiği yer örneği. Allah nasıl olsa affeder. Allah nasıl olsa affederse bu zıtlık aslında o kadar büyük bir şey değil. Siz bu zıtlığı o kadar basit indirgiyorsunuz ki o zaman. Allah'ın dinini önemsemeyip yapmadık. Allah nasıl olsa affeder deyip. Yani Allah nasıl olsa affederi Allah'a dediklerini yapmamak için bir aracıya dönüştürüyorsunuz. O zaman ne oluyor? Zıtlık azalıyor ve siz yine huzurlu bir şekilde yaşıyorsunuz. O yüzden Emre'nin buradaki anlattığı şeylerin önemi bunu çok güzel deşifre ediyor. Bu retorik. Kendi kendimizi bu kandırmak için, bu zıtlığı zihnimizde çözmek için mekanizma. Ama bunların çözümü yine başta söylediğim gibi bu şekilde uydurma retoriklerle değil açıkça kendimizi kandırmadan tövbe edip Allah'a yönelmektir. Yani bunların alternatifi tövbedir.
Devam edeceğiz. O çok güzel gerçekten bahsettikleriniz bir program konusu başlı başına. Tabii. Esasında inşallah belki kitap çıktığı zaman çıkmadı henüz değil mi? Yanlış evet, bilmiyorum. Henüz. Kitap çıktığı zaman yaparız. Şöyle aslında en başında Emre Bey'in söylediği o denge konusuna da yine geliyoruz o halde. Anlattıklarınızdan kafamda şöyle bir şey beliriyor. Şimdi bir, kalbim temiz, oruç tutmuyorum, namaz kılmıyorum, işte domuz eti yiyorum, zina yapıyorum ama kalbim temiz. İşte filan. Tamam. Bu bir. Madalyonun öbür yüzünü çevirelim. Namaz kılıyorum, oruç tutuyorum, zina yapmıyorum, domuz eti yemiyorum. Allah'ın yasakladığı bir sürü şeyi bu anlamda yapmıyorum. Ama insan kırıyorum. Değil mi? Zarar veriyorum. İşte gıybet yapıyorum. Değil mi? Dedikoduda bulunuyorum. O zaman işte ikisi aynı kapıya çıkmıyor mu? Bilmiyorum. Yanlış bir değerlendirme mi? Denge dediğin şey burada galiba saklı sır.
Bütün söylediklerinizle ilgili Kur'an ayeti var. Müslümanların Müslümanı kırmaması için, özel hayatındaki gizliklerini araştırmaması için, birbirine yumuşak davranmalar için, kimsenin kimsenin hakkını yememesi için. Bütün bunlarla ilgili Kur'an ayetleri var. Yani bir insan nasıl, yani ben namaz kılıyorum ama oruç tutmuyorum, oruç tutuyorum ama namaz kılmıyorum demesi neyse, işte ben oruç tutup namaz kılıyorum ama işte insanların kalbini kırıyorum demesi, bu bir dindeki tabii ki eksikliktir. Bunların, yani Emre başta çok güzel söyledi oraya, yani din namaz, oruç, zekat değil ki. Yani insanların kalbini kırmamanız, insanların arasına fitne sokmamanız, insanlara barışçı bir şekilde yaklaşmanız, mal ve imkanlarınızdan geri kalan insanlara da pay çıkarmanız, Müslümanlara karşı yapıcı yaklaşmanız, yani onların arasını da bozmak için girişimlerde bulunmamanız, hatta gizlilerini araştırmamanız dediğin gibi bugün pek uygulanmayan bir şey var. Yani bunu yapsa paparaziler biz ne yapacağız diye birçoğu endişe edebilir. Ama Kur'an'ın söylediği başkasının bir gizlisi varsa, sıklısı bir ayıbı varsa dikkat edin. Doğru olsa bile onu araştırmayın diyor Kur'an. Hucurat suresinde. Hucurat suresinde.
Bir daha söyleyin ne olur.
Kur'an'da başkalarının ayıp ve gizlilerini araştırmamamız geçiyor Hucurat suresinde bakılırsa. Dikkat edin doğruysa bile. Ha, Kur'an yanlış olup da söylenene iftira diyor onu da ayrıca kılıyor. O ayrıca bir de iftira oluyor. Fakat dikkat edin. Doğru olup da bir insanın yanlışlarını bile araştırıp deşifre etmemi. Ya şunun bir yanlışlarını bulsam da şunu bir madara etsem. Bu zihniyette bile olmamamızı Kur'an istiyor birbirimize yakın. Bunların hepsi Kur'an ayeti. Başkalarının hakkından yemememiz, zayıfları ezmememiz, kibirli olmamamız. Yani bunlar da her biri dinin bir bölümü. Yani dinime şurasını yaptım ama şurasını yapmadım.
İşte Emre Bey'in dediği olur, kendime uygun olanı alayım, olmayanı alayım falan gibi. Olmaz ama sonuç şu,
Allah yani Allah'ın neyi affedip affetmeyeceğini biliriz. Biz yani Allah hepsini affedebilir. Ama Allah'ın affedecek olması demek bunların yanlış olmadığı anlamına gelmez. Allah'ın rahmeti geniş. Bir de Emre'nin başta söylediği çok hiç kimsenin aksini söylemeyip halk arasında yanlış bilinen bir şey var. Bunu mutlaka düzeltmemiz gerekiyor. Çünkü hiçbir mezhep, hiçbir kimse bunun aksini bir şey söylememiş ama halkın yanlış bildiği bir şey. Ne Kur'an'da bu? Cennetin ve cehennemin de dereceleri olduğu geçiyor. Yani bir insan dünyada da insanları kabaca zenginler, fakirler diye ikiye ayırabiliriz ama içlerine gitsek onların arasında da birçok hiyerarşik farklılıklar olduğunu görebiliriz. Ha, Peygamberimizle, Hazreti İbrahim'le de birçok inanan cennette aynı mevkide olmayacak. Orada da dereceler var. Bu Kur'an'ın açık bir ifade. Hatta Araf diye ortada kalanların yeri var. Evet. Orada kalıp da cennete girmeyi ümmetler. Cehennem de derece derece. Yani böyle düşünürsek bizim yani belli yaptığımız şeyler Allah yine affedip de bizi cennetine koyabilir. Ama bu bizim cennetten bir derece kaybetmemize, Allah'ın rızasından bir derece kaybetmemize vesile olur. Bunu da unutmayalım. Kur'an yine bize diyor ki Allah'ın rızasının cennetten de önemli olduğunu söylüyor Kur'an.
Hah, şimdi oraya gelelim. Yani bu çok şey yakın zamanda. Hemen alayım sonra bir ekleme yapacağım ben de.
Çok önemli konu konuyu açıyor tabii. Hatırlatacağım hocam. Orada bir de şöyle bir şey var. Bakın yani insanların kendini kandırdığı yollardan bir diğeri yine kitapta geçiyor bu. Şimdi zenginlik ve fakirlik dedi Caner Hocam. İnsanlar dünyadayken sahip olduğum şeyler bana yeter demiyor bakın. Hep daha fazlasını elde etmek istiyorlar. Ama mesele cennete ve ahirete geldiği zaman ya cennete girelim de bir şekilde neresinden kenarından köşesine girsek yeter diye bakıyorlar. Yani olayı dünyadayken daha fazlasını elde etmek ama ahirete ve cennete geldiği zaman yani minimumu neyse yeter ki cehennemde yanmayalım da bir kapak atalım cennete yeter. Kurnazlığını yine yapıyorum
ben insanlara. Bununla ilgili şöyle bir söz de yazmıştım bir kere. Şöyle diyordum. Yani bizim dünyevi işlerde aslında hep arkamızdakilere bakıp şükretmemiz lazım. Ya biz dünyada şu anda 1 milyara yakın insan dikkat edin. Dünyada şu anda temiz suya ulaşamıyor.
Evet.
Bizim bunlara bakıp da şükretmemiz gerekir.
Evet.
Ahiret işlerinde ise önümüzdekilere bakıp hep gayret etmemiz gerekir.
Daha iyi.
Kimdir yani, önümüzde? Hiç kimse önümüzde yoksa Hazreti İbrahim var. Ateş atılmış yine davasından vazgeçmemiş. Peygamberimiz ufak çocuklar taşlamış. Kavminden ne çileler görmüş. Bir an bile tereddüt etmeden davasında dümdüz gitmiş. Biz önümüzdekilere bakıp daha çok gayret etmemiz dünya ahiret işlerinde gerekiyor. Dünyada arkamızdakilere bakıp şükretmemiz gerekiyor. Biz de bunu tersine çeviriyoruz. Ahiret işlerinde diyoruz da falanca hacı hocama sahtekar mahtekar ben de bu kadar yapsam yeter. Yani kötü örneklere bakıp kendi eksikliğimize mazeret bulmaya çalışıyoruz. Ahiret işlerine gel. Dünya işlerinde ise ya zenginiz karnımız tok fakat falanca var. Falancanın daha iyi arabası var. Daha büyük evi var. Dünyadan hiç kenarından köşesinden Emre'nin dediği gibi dünyayı kurtaralım demiyoruz. Olabilecek en iyisi olalım diyoruz. O olsa daha da çok için gayret ediyoruz. Yani dünyada hep önümüzdekilere bakıp ahirette ise hep arkamızdakilere bakıp hayatımızı sürdürüyoruz. Oysa olması gereken bunun tam tersi. Ahiret için o en iyi örneklere bakıp Kur'an en iyi örnekleri bize masal anlatmak için vermiyor ki Hazreti İbrahim'in örneğini, Hazreti Nuh, Şuayb'ı diğerlerini. Bütün o çilelere rağmen onları niye anlattığını işte önümüze koyuyor örnekleri.
Ders çıkarmak, nasihat almak.
Bütün hayatını o peygamberleri Kur'an bizim üstümüze insan üstü bir varlık olarak koymuyor. Üstün bir insan olarak koyuyor. Çünkü biz onları insan üstü olarak görürsek gerçek anlamda onlardaki örneği yakalayamayız. Onlar zaten peygamber abi biz bunları yapamayız gibi düşünebiliriz. Hı hı. Hayır onlar da sizin gibi etten kemikten insanlar. Onların da kendine göre bir acizlikleri, zayıflıkları var. Bak ama onlar da senin gibi insan olmasına rağmen bak ateşe atıldı bir an bile tereddüt etmedi. Bakın peygamberiniz o kadar savaşlar açtılar, öldürmeye kalktılar, kavmi şey yaptı. Bir an davasından vazgeçmedi. Hani bir elime ayı, bir elime güneşi verseniz bile ben davamdan vazgeçmedi dedi peygamberimiz. Ha bunları önümüze Kur'an'ı koyması nedeni bu üstün insanları onları görüp de örnek almamız için. Masal dinler gibi ağzımız açıp bakıp da dinlememiz için değil. Ya onlar böyle yaptı etten kemikten insan ben ne yapıyorum? Ben şu küçücük bir şeyde malımdan vazgeçip de zekat vermek istemiyorum. Oruçta karnım aç kalır guruldar birazcık işte başım akşamleyin birazcık hafiften döner diye oruç tutmaktan kaçıyorum. İşte gündelik işlerde iş yerimde bana dalga geçerler diye namaz kılmaktan çekiniyorum dememiz lazım.